Ayrım 2, sayfa 11. Tamamla bizi ey aşk. Aşk, aşk dediğin ne zaman gelir bilinmez. Ne zaman gideceği de belli olmaz. Yalnızca bizde değil, dünyanın birçok ülkesinde en makbulü, en dillere destan olanı, tarihe geçeni, en azından herkesin bireysel tarihine geçeni, zarar veren, acı çektiren, kafa karıştıran çeşididir. Az acılısı ise işe yaramaz. Acısı da, lezzeti de kavurmalı, yakmalı, külek çevirmeli. Mazoşist yanlarımızı ancak böyle tatmin edebiliyoruz. Kimi böylesine derin ilişkilerin isyanı motive ettiğini, yaratıcı hale getirdiğini söyler, kimi de uyuşturup başka bir şey düşünemez hale getirdiği için yaşamı ıskalattığını. Kafa ile yürek, aklın zekası ile gönlün zekası arasında bir denge kurmamız gerektiğini düşünürüz hep. Bence de öyle. Aklın ışığını yüreğe yansıttı mı zenginleşirsin, aşkta da meşkte de işte de. Mevlana'nın dergahının kapısında ne yazar? Burası aşıklar Kâbesidir. Her kim ki buraya nakış gelir, buradan kamil olarak çıkar. Aşk kapısından eksik girenleri alır, evirir, çevirir, pişirir, bütünler. Bütün bağlardan kopup özgür bir yolculuğa çıkma halidir aşk. Ne mi şişirecek o yolculukta teknenin yelkenlerini? Aşkın çeşitli renklerini nasıl yaşayabilecek zihin ve yürek? Kimi sakin sularda süzülmeyi seçer, kimi de fırtınaya yelken basmayı. Kadın ile erkeğin aşka bakışında kesin ve derin bir ayrım yok aslında. Bence her zaman en aklı başında kadınlar, içlerindeki erkeği keşfetmiş kadınlardır. Aklı başında sorunsuz, kompleksiz erkekler de içlerindeki kadını keşfetmiş, yakalamış erkeklerdir. Kendine cesaretle bakma seviyesine zihinlerini yükseltebilmiş olanlar, kadın ile erkeğin aşka farklı yaklaşımından kendilerini koruyabilirler. Bu bir zihin yükselmesi halidir. Ancak büyük bir yüreklilikle iç dünyalarını, bilinçaltılarına yolculuğa çıkan bireyler, eksik olarak başladıkları yolculuklardan, maceralardan tamam olarak çıkabilirler. Hepimiz sormalıyız kendimize ve açık bir biçimde en azından kendi kulağımızla fısıldayabilmeliyiz cevabı. Aşkın bütün renklerini ve hallerini yaşayabilecek, anlayabilecek bir kafa ve yürek var mı bende? Aşk bir kıvılcım değil mi? Göze görünür mü, elle tutulur mu, sesi duyulur mu? Evet, görünür de, tutulur da. Bilim adamları aşkın çaktırdığı kıvılcımın fotoğrafını çekmeyi başardı. Yazarlar, şairler, besteciler, oyuncular, ressamlar, düşünürler aşk üzerine tanımlamalar yapıyor sürekli. Bilimsel araştırmaların sonunda görüyoruz ki aşk tamamen beyinle ilgili bir olay. Tıbben kanıtlandı. Aşk ortaya çıktığında vücudun salgıladığı dopamin, serotonin hormonları beyin sürekli bölümünde fosfor salgılıyor ve aşkın beyinde çaktırdığı kıvılcımın fotoğrafları çekilebiliyor. 3 yıl önce İsviçreli bir doktor liderliğinde çalışan nörologlardan, cerrahlardan ve Avusturyalı bir antropologdan oluşan bir grup bilim adamı Nobel Tıp Ödülünü aldı. Nedeni aşkın beyinde çaktırdığı kıvılcımın fotoğrafını çekmeyi becermeleriydi. Duyguların ve duyguların denetiminde beyinde oluşan bir bütünleme, tamamlanma hali aşk. 5 duyudan onların takım oyunundan ortaya çıkan 6. duyu, ön sezi de diyebiliriz. Hepsinin toplamından ortaya çıkan duygunun arkasında oturuyor aşk olgusu. Eksiler vücudun ve zihnin mükemmel mekanizmasında artıya dönüşüyor ve bireyi tamamlıyor. Tamamla bizi ey aşk. Sayfa 15. Aşk, iki kişilik isyan. Aşk bir barışma yöntemidir. Bireyden karşısındakini anlayacak duru bir zihin hali cesaret ister. En deli aşkta bile iki kişilik bir denge kurma çabası gizlidir. Toplumun geldiği ipin üstüne çıkmışsın, aşağıda kalabalık bağırıyor, çağırıyor, karşı çıkıyor. Kimi yuhalıyor, ipin gerildiği direkleri sallayanlar bile var. Birbirine doğru yürüyen iki sevgilinin dengeleri bozup ayakları kaydırmak için aşktan aşağıya düşüp sakatlansınlar, hatta ölsünler diye aşk dilinde denge uzmanlığına çıkanlara yapılmadık bırakılmaz. Ateş püskürtülür, taş atılır, laf atılır. Bütün ışıklar söndürülür, karanlıktan aşağıya, aşağıya yuvarlansınlar diye. Altlarında ağ varsa güvenliklerini kaybetsinler diye onun da ipleri kesilir. Bütün engellemelere rağmen aşk cambazları çıktıkları ipte birbirlerine doğru ilerleyip kavuşmaya, sarılıp koklaşmaya çalışırlar. Tehlikeli işe soyunmuşlardır. Kavuşup birbirlerine sarıldıktan sonra da gene engellemeler sürer. zeki değillerse, kendilerini sevgiliye adamanın yöntemlerini keşfedemiyorlarsa, yaratıcı bir zihin haliyle her gün kendilerine, yaşama, aşka yeniden başlayamıyorlarsa dengeyi kendileri de bozar. Kimi yuvarlanır gergin ipin üstünden aşağıya, kafası gözü patlar, ruhu parçalanır, kalabalığın arasında aşk sakatı olarak dolaşmaya başlar. Yukarıdakilerden dengesini bozmaya çalışanlara katılır, bağırır, çağırır, yukarıda tek başına ipin üstünde kalan kıymetlisine laf atar, taş atar, ateş püskürtür. O da tepe aşağı yuvarlansın, dengeyi kaybetsin ister. Kimi yeniden merdivenlerden ipe çıkıp denge uzmanlığını, aşk dedikleri ip cambazlığını, trapez ustalığını baştan keşfetmeyi, becermeyi dener. Bir daha ipe çıkıp sevgiliye doğru yürüyüp dengeyi kurmayı dener. Ekmek vererek yâre kavuşabilmek için bütün gücünü kullanarak aşk cambazlığına soyunur yeni baştan. Bazıları aşağıda kalır, kendisi gibi ipten düşmüş aşkın sakatlandığı birini arar. Kimi de hiçbir zaman ipe çıkmaya cesaret gösterememiş birini bulup, çılgın kalabalığa meydan okumanın gereksiz olduğuna, kendini ve karşısındakini ikna edip tehlikesi olmayan yer takları atıp çember çevirip top atıp tutarak sıradanlığın kuş tüyü yataklarına serilir. Kalabalığa meydan okuyup onların adam yeme, aşkları ipten, trapezden düşürme ayinlerinden korkmayanlar özgürlüğün sırrıyla yüz yüze gelirler. Evet, aşk cesaret istiyor, önünü kesenlere baş kaldıracak cesaret. Aşka gönüllerini kaptıranlar, kopacak kıyamete aldırmadan, aşağıdakilerin kopardığı gürültüye kulak asmadan, dengelerine hayran kalınsın diye ipe, trapeze çıkıp birbirlerine doğru yürüyerek, sallanarak meydan okurlar boşluğa. Meydan okurlar bütün tehlikelere, sıradanlıklara. Eşlerine güvenip boşluğa bırakırlar kendilerini trapezden. Boşlukta eller buluşur, birbirlerini yakalarlar. Aşağıdakiler bağırsa da, çağırsa da boşluğa meydan okuma hayranlık uyandırır. Alkışlar yükselir, bazen partnerinle dengeyi sağlayamayabilirsin ya da kendini ona doğru fırlatırsın. Tutamaz ya da sen onu yakalayamazsın. Boşluğa meydan okumaya çalışanlar böyle sonları da bilir. Ama hepimiz bile bile çıkmaz mıyız aşkın tehlikeli yüksekliklerine? Bu bilinç hali değil mi aşkı vazgeçilmez kılan? Bu bilinmezlik değil mi insanın ellerini uzatıp karşısındakini yakalamak için kendini boşluğa fırlatmasını sağlayan? Evet, aşk iki kişilik bir meydan okumadır. Sayfa 19, aşkı kavanoza koymamalı. Dünyanın en tehlikeli konusu aşk olmalı. Kendine bile tanımlamaya girişince ne kadar zor bir işe soyunduğunu anlıyorsun. Zor ve tehlikeli. Dünyanın en tehlikeli işi ne? Politika. Aşk politikadan da tehlikeli bir iş. Politikada genellemeler yapabilirsin. Aşkın herkese göre farklı bir tanımlaması olduğu için genellemeden kaçmak, her bir birlikteliğe farklı bakmak gerekir. Kolay kolay evi avucu gelen bir şey olmadığı için de ille bir şeye benzetmek gerekirse cıvaya benzetebiliriz. Yerinde durmaz aşk. Sürekli hareket halindedir. Hem niye tanımlayacaksın ki? Einstein beyefendi hazretleri buyurmuş ki, bilimde bile gerçeklik bir dakika sürer. İstiyorsan tanımla, 60 saniyedir ömrü. Doğru dürüst bir birliktelik sürekli kendini yeni baştan tanımlayabilmeli. Her gün yeniden. Aşk yenilemeli, tazelemeli. Aşık olduğumuzu hissettiğimiz andan başlayarak sevgimizin sürekli değiştiğini biliyoruz. Biz değişiyoruz çünkü kafamız değişiyor, dünya değişiyor. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi olduğuna göre aşkın sürekli değişiminin akımına bırakacaksın kendini. Her gün yeni baştan farklı heyecanlar peşinde yeniden bestelemeliyiz sevgilimizi. Korkmalıyız her konuda değişmeyen, kendini yenilemeyen tanımlamalardan. Neden mi? Çünkü bir şeyi tanımlayıp, adını koyup, kavanozun içine yerleştirip, üzerine etiket yapıştırdığınız anda onu bir ölüye çeviriyorsunuz. Bence adını koymamalıyız her yaşadığımızın. Hiçbir şeyin üstüne etiket yapıştırmamalıyız. Birey yaşama ve doğaya olan saygısını aşık olarak göstermeye çalışıyor. Yaşamı kutsuyor aşıklar. Aşıklar el ele vererek yazdıkları bu yaşama şiirini sürekli yenileyebilirlerse ve adını koymazlarsa daha anlamlı bir şekilde onu koruyabilirler. Aşk dediğin özgür bir yolculuk değil mi? Seni bağlayan bütün iplerden kurtulup içine çakılmış çivileri söküp ruhunun çayırlarında, sezgilerinin rüzgarlarında el ele nefes nefese koşmak değil mi dileğin? Kendini karşısındakine sunuyorsun, anlatmaya çalışıyorsun. Hem bedenini, hem ruhunu, aklını, düşünceni, dünyaya bakışını, paylaşmak istediğin yaşam biçimini sunuyorsun. Karşındaki de aynı konulardaki bakışını getiriyor. İki farklı bakıştan, iki farklı dünyayı kucaklama biçiminden, zaman zaman birbirinin içine giren, zaman zaman da birbirinin dışına çıkması gereken, bazen uzlaşmanın sağlandığı, bazen de sağlanmaması gerektiği ikili bir yolculuğa çıkılıyor. Evet, bazen uzlaşmazlıklar gereklidir. Çünkü büyük bir yaratıcılık gizlidir farklılıklarda, aykırılıklarda. Bu ikili yolculuğun özgür bir yolculuk olması gerekir. Bırakmalıyız kendimizi yolculuğun özgürleştiren rüzgarlarına. Başımıza gelecek sürprizlere de, tehlikeli maceralara da hazır olmalıyız. Yarın ne düşünürüm bilmemem. Ama bence bugün dört dörtlük bir aşk maceralarla, heyecan verici, tehlikeli anlarla dolu, özgür ve özgürleştiren bir yolculuk gibi yaşanmalı. İki kişinin birbirine çok benzeyen yanları ile hiç benzemeyen yanlarından bir senfoni yaratma denemesi aşk. Bazı senfoniler muhteşem etkileyici oluyor. Yazık ki bazıları da kulak tırmalıyor. Sayfa 23. Öpüşmenin başkenti. Dudağını bir dudağa değdirmek, öpmek. Sevgiyi, arzuyu, isteği, şefkati, saygıyı konuşmadan bin sözcüğe bedel bir dokunuşla iletmek. Bir tek sözcüğün bile arkasına saklanmadan, hiçbir şey söylemeden dudaklarını başka bir dudağa değdirmek. Sevdiğinden, hoşlandığından başka bir şey düşünmeden bir öpücükle zamanı, dünyayı durdurmak. Hiç unutulmayan ilk öpücük. Neredeydik? Ne zaman? Hava nasıldı? Hangi kentteydik? Yaşanılan romantik anlar hiç silinmez hafızada. Zamanla ilişkisi eskise de, monotonlaşsa da, dudağa kondurulan ilk öpücük unutulmaz. Atasözü diyor ki, güle dudağını güneşin yakıcılığıyla değdir ki sana iç açan kokusunu sunsun. Öpüşmenin de başkenti varmış. Fransız arkadaşlarıma göre dünyanın en romantik kenti Paris, öpüşmenin başkentiymiş. İstanbul'da sezon açılmadan tiyatrolarda ne var ne yok bir bakayım, yeni çıkan kitapları karıştırayım diye, bir de ben eskiden Küçüktüm adlı oyunumuzda sahneye kuracağımız sirkte yapılacak palyaço gösterileri için hoca aramaya gittim Paris'e. Dominique Denis adlı üstadla anlaştık, gelecek ekibi çalıştıracak. Dolaşıyoruz Paris sokaklarında, iş görüşmelerini hava kapalıysa Flora kahvesinde, hava açıksa Paris sokaklarında dolaşarak yapıyorum. Paris'te kuşlar bile öpüşmek, koklaşmak için belli noktalara konarlar. Paris, romantik öpüşmenin başkentidir. Filmlerde, romanlarda, şiirlerde öyle söylenir diye laflıyoruz. Hem yeni oyunumla ilgili şeyleri anlatıyorum üstada, hem de Sen Nehri kıyılarında köprülerden geçerek güzel havada Paris'te dolaşmanın tadını çıkarıyoruz. Paris'e akacak yurttaşlarımız mağaza alışverişlerinden kalan zamanlarında belki biraz romantik de takılırlar diye Paris'in en ünlü 10 öpüşme noktasını açıklasam mı acaba sizlere diye düşünüyorum şimdi. Öpücük deyip geçmeyin. Ne cevherler döktürülmüştür öpücük için. Öpücükler aşkın delilidir de denmiştir. Öpme dolu bir tüfektir, onu dikkatli kullanmak gerekir diye de buyurulmuştur. Doğaldır ki en tatlı öpücükler çalınmış öpücüklerdir. Artık öyle herkesin içinde öpüşmek çok moda değil aslında. Tutkuyla sarılmalar şehrin ortasından kapalı kapıların, çekilmiş perdelerin arkasına gizlendi. Ama siz boş verin yeni modaya, eski modadan şaşmayın. Sarılın sevdiğinize, gülümseysin dudaklar. Geçmiş zamanın büyük aşıklarına bir selam gönderiverin. Yarın dudağına bir öpücük kondurmak için Eyfel Kulesi'nin tepesini mi seçersiniz? Concorde Meydanı'nı mı? Sen Nehri'nin üstündeki köprülerden birini mi? Montmartre'nin merdivenlerini mi bilemem. Romantik Fürstenberg Meydanı'nda uygundur bence. Ha, ille de arkadaş bizi uğraştırma. Sen şu romantik öpüşme operasyonunu gerçekleştireceğimiz en iyi 10 noktasını açıkla Paris'in derseniz nasihat alırsınız. O en iyi noktaları siz keşfedeceksiniz. Paris'te ve de yaşadığınız, dolaştığınız her kentte. Ne buyurmuş büyük üstad Shakespeare? Öpücük aşka vurulan mühürdür. Eh efendim, o zaman nereye giderseniz gidin, oraya bütün kalbinizle gidin. İstanbul'a bakıyorum camdan. Niye Paris dünyanın en romantik kentiymiş ki? Sevgili neredeyse, aşkın da, öpüşmenin de başkenti orasıdır. Sayfa 27. Düş gücü düzen spora 5 çekti. Biliyorum halinizden memnun değilsiniz. Sizin de artık köşeyi dönmek, zenginler safına katılmak için hayalci olmanızın zamanı geldi. Geldi de geçiyor bile. Bence işi gücü bırakıp şimdiden tezi yok, hayal tacirliğine başlayıp sınırsız zenginliğin kapısını aramalısınız. Arkasında dünyanın en büyük servetinin yattığı o koca kapının önüne vardığınızda doğal olarak açıl susam açıl diyeceksiniz ve kapı tınmayacak bile. Kapıda tık yok. Oysa kapıyı açacak şifreyi biliyorsunuz ama uzun zamandır onu anımsamanın dünyanın en boş işi olduğunu düşündüğünüz için şifre zihninizde kilitli. Şifre dudaklarınızın ucundan dökülmüyor. Öyleyse fısıldayayım şifreyi size. Bütün kapıları açacak şifre düş gücünüzdür. Çoktandır merhabalaştırdığınız düş gücünüzle. En kıymetli varlığınız, en yaratıcı yanınız, sıradan yaşamınızı bir sanat eserine döndürecek olan düş gücünüzle ahbaplığı kestiniz. Yaşamınızı sulayıp dört mevsim güller açmasını sağlayacak ana damarı kuruttunuz. Sanatların en önde geleni, bütün sanatların anası, yaşama sanatından sınıfta kaldınız. Her yıl çaktınız, size şans verildi, yine çaktınız. Düş gücümüz doğarken bize armağan edilmiş en büyük zenginliğimizdir. Niye mi? Söyleyelim, çünkü düş gücü ruhun gözüdür. Düş gücümüzün ürettikleri bizi öyle zengin kılar ki en zenginler listesinde hep başa otururuz. Önemli olan herkesin kendi en zenginler listesinin en başında oturması değil mi? Dünyanın en zengin, en güçlü, en soylu, en bilgili insanı olmanın yolu başkalarıyla sağlam dostluk ilişkileri kurmaktan geçiyor. Düş gücümüz eğilimlerimizin sadık yorumcusudur. Ama onları anlayabilmek için sanatın yaratıcı gücüne gereksinimiz var. Düş gücümüzün sınırsız üretimini gerçeğe dönüştürmek için dostluk sanatının yorulmaz işçileri olmaya, zihnimize vurulmuş bütün ketleri aşmaya, yalnızlığa, yabancılaşmaya, meydan okumaya mecburuz. Bence mutluluğun kendisi ya da mutluluğu bulmak değil, mutluluğun peşindeki yolculuktur önemli olan. Kendimizi başkalarında tamamlamaya çalıştığımız yolculukta insandan insana kurduğumuz köprülerin dayanıklılığı ile doğru orantılıdır mutluluk. Ama bir kere köprü mühendisi olmaya karar verdiniz mi iş çetrefilleşir. Önce sağlam bir köprü kurabilmek için iyi bir zemin etüdü mü yapsam acaba dersiniz. Kimi ben köprünün ilk ayağını yapar karşı tarafa doğru inşaata başlarım, gerisi onun işi, o da kendi ucundan uzatsın köprüyü der. Bu zemin çürük, ben buraya köprü möprü kurmam diyen de çıkar. Zemin sağlam değil ama bakım var, yapar, iyi bir temel atarsak kurarız köprüyü diyen de. Daha önce bir başkasının tek başına kurup, hazırlayıp, biri geçsin diye beklediği köprüye dalan da olur, köprüde bekleyene şöyle bir bakıp, üstüne basıp çekip giden de. İnsandan insana köprü kurmanın ne kadar insan varsa o kadar ayrı yöntemi var bence. Korkmadan birlikte kurduğunuz köprünün iki ucundan girer, birbirinize doğru yürür, şöyle bir birbirinize bakar, sonra ne yaparsınız? İkiniz de ayrı tarafa yürüyüp gider misiniz? Kol kola girip aynı yöne mi gidersiniz? Başkasına ait bir köprüye dalıp oradakilerden birini kolunuza takıp gider misiniz? Diyelim kurduğunuz köprüde tek başınıza kaldınız, oturup başka birini mi beklersiniz? Ya da tek başınıza kaldığınız köprünün iki ucuna da yığınak yapıp gelene geçene kapar mısınız köprüyü? Zemin sağlam değil ama ille de karşı uçla birleşmek istiyorsunuz, ne yaparsınız? İstihkamcılar gibi olmanızı oldurur musunuz? İki ucun arasına ip mi gerersiniz? Bir kala satıp üstünden mi geçersiniz? Köprü yıpranırsa ne olacak? Tamirat nasıl gerçekleştirecek? Olur olur, köprünün bir ayağı çöktü, ne olacak? Diyelim çok güzel bir köprü kurdunuz, birileri de diyor ki yahu bu senin köprü çok bağlı, izin verir misiniz başkalarının da sizin köprüden balık tutmasına? Efendim ne dediniz? İşi fazla karıştırmayalım ama düş gücünün köprü mühendisliğine soyunmuş muzuryanı insan insana nasıl zemin etüdü yapacak diye de sorulabilir, hazırlıklı olmak lazım. Peki sen nasıl köprü kurarsın diyecek olursanız, plansız, projesiz, hazırlıksız, riskleri göze alarak kurulan köprüler daha büyük aşklara, daha sıkı dostluklara geçit olur derim ben. Bir dakika eski dostları, sevgilileri, arkadaşları aramamız, onlarla kurmuş olduğumuz köprülerin ilgisizlikten yıkılmasını engellememiz gerekmez mi? Ben bayılırım eski sevgilileri, eski dostları yeniden keşfetmeye, hayatın onlara neler yaptığını dinlemeye ya da bana neler olduğunu anlatmaya. Her anlatışımda, her paylaşmada kendimi de yeniden keşfeder, çoğalırım. Bence fazla zemin etüdüne falan boş vermeli. Sağlamcılık düş gücümüzü tık nefes yapar. Düş gücünde köprü dediğin anda inşaat başlıyor. Geçici köprülerin sağlam köprülere de dönüştüğü oluyor, çöktüğü de. Konuşarak, yazarak, oynayarak, şarkı söyleyerek köprüyü kurarsın. Beklersin üstünden suratına bakmadan da geçenler olur, boynuna sarılanlar da. Sana doğru yürüyor sanırsın, geçer gider arkanda duran birine sarılır. Bir kitaba, bir oyuna, bir resme, bir şarkıya doğru da uzanabilir insan. Sistemin insana en büyük saldırısı düş gücü ülkesinde gerçekleşiyor. Düzen düş gücünün dört bir yanına konuşlanmış bombalar yağdırıyor durmadan. Düş gücünü sakatlamak, yok etmek, insandan insana kurduğumuz köprüleri havaya uçurmak için. Düş gücünün de eli armut devşirmiyor, onun da silahları var. Dünyaya farklı bakış, muhalif sorgulayan eleştirisel yaratıcı bakış en güçlü silah. Görüyorsunuz ki mutluluk mühendisi olmak oldukça zor iş. Sessiz olun, düş gücünüzü saldırılardan, kısıtlamalardan koruyun. Engellemeyin özgür uçuşunu. En çok da kendinizden koruyun. Düş gücü kısıtlandı mı yaşam enerjisi yok oldu demektir. Yaşam enerjisi olmadan mutluluğun kapısına varıp açıl susam açıl diyemezsiniz dersiniz ama kapı tınmaz bile. Düş gücünün köprüsünden yaşama gerçek geçiş mutluluğun en emin yoludur. Nasıl koruyacağım düş gücümü diyorsanız, sanatla, kültürle, tiyatroyla, sinemayla, okumayla, yazmayla, resimle, heykelle, müzikle yaşam biçiminizi baştan kurgulayın. Sanatların en zoru olan yaşam sanatının birer büyük ustası olun. Düş gücünden yoksun bir yaşam bütün gerçekleri de ıskalar. Haydi bakalım siz de birer hayalci olun ama herkesin önünde saygıyla eğileceği düş gücü ustaları yaratın kendinizden. Yıkın insandan insana kurmaya çalıştığınız köprülerin önündeki bütün yığınakları. Unutmayın, düş gücü düzen spora beş çekerse şampiyonluk garanti. Sayfa 35. Avanta'dan Lavanta. Biz oyuncular öykülerimizi karakterler yaratarak anlatırız çoğu zaman. Yazarın yazdıklarını başka bir dile, görsel dile çevirerek canlandırırız yarattığımız karakterleri. Sahne diliyle yeniden yazmaktır her yarattığımız karakter. Karakterin dünyasını kurarken de kendi dünyamızdan ipuçlarına, yaşadığımız benzer durumlara, okuduklarımıza, araştırmadıklarımıza başvururuz. Ve de sürekli gözlemleriz. En önemli yanıdır oyunculuk sanatının gözlem. Bakarız, toplarız, biriktiririz. Farklı insanlardan gözlemlediğimiz, biriktirdiğimiz yaşam parçacıklarını, halleri, tavırları, davranışların altında yatan nedenleri bir araya getirir, yaratacağımız karakterlere derinlik kazandırırız. Bir çözümleme ve yeniden bir araya getirme çalışmasıdır yaptığımız. Karakter yaratmak deriz adına. Bir anı, bir saniyeyi, bir dakikayı çözümlemeye çalışırız. Anlamak, oynamak, yeniden yaratmak için. Sanatımıza, yaşamımıza ve bizi izleyecek olanların yaşamlarına derinlik kazandırmak için yaparız bu titiz ve çok zaman alan, çok emek isteyen çalışmayı. Bir yeniden inşa işidir yaptığımız, sahip çıkarız yarattığımız karaktere. Sorumluluğunu yüklenmişizdir çünkü. Yaşam bize ne iş yaparsak yapalım o işin sorumluluğunu yüklenmemiz gerektiğini öğretir sürekli. Sorumluluğunu üstlenmezsen işi de yaşamı da ıskalarsın. İşin, yaşamın içinde var olduğun kentin, ülkenin, dünyanın sorunları karşısında duyarsız kalamazsın. Kalırsan ıskalarsın. Yaşadığımız kentlerin de grift, çok karışık karakterleri olduğunu bildiğimiz bir gerçek. Zaman zaman ortaya çıkan karakter kaymalarının bilgiyle, deneylerle, iyi ekiplerle çalışarak yerli yerine oturtulması gerekir. Belediye başkanları yönetimini üstlendikleri illere, ilçelere sahip çıkacaklarına söz verirler. Onlara emanet edilmiştir iş. Emanet almışlar, söz vermişler, sözlerini tutmak için canla başla çalışacaklar. Kendilerine oy vermeyenlerin de sorumluluğunu yüklendiklerinin bilincinde olarak hem de. Peki nasıl belediye başkanları arıyoruz biz? Hem altyapı hem üst yapı sorunlarıyla ciddi bir biçimde ilgilenebilecek ekipler kurmuş başkanlar arıyoruz. Çözümler üretip o çözümleri uygulayabilecek başkanlar arıyoruz. Çevreye saygılı, onarmaya, güzelleştirmeye önem veren başkanlar arıyoruz. Tarihi yapıları, sit alanlarını koruyacak, yağmalatmayacaklar başkanlar arıyoruz. Kaynakları eşine, dostuna, partilisine, yakınına yağmalatmayacak başkanlar arıyoruz. 2 ayda bir kaldımları söktürtüp, yeniden yaptırıp tanıdık müteahhitlere avantadan lavanta yaratmayacak başkanlar arıyoruz. Kültür sanat merkezleri kuracak başkanlar arıyoruz. Nedense kültür sanat merkezlerini yaptırmak çok ilgi çekiyor. Herhalde inşaat işlerinde bal tutup parmaklar yalandığı için olsa gerek. Sonra kültür sanat insanlara yararlanmasın diye ya faiz fiyatlarla kakalanmaya çalışıyor ya da yandaşlar parti çalışmaları yapsın diye peşkeş çekiliyor. Bu rezilliklere son verecek başkanlar arıyoruz. Sokak sergileriyle, gösterileriyle, düzeyli kültür sanat şenlikleriyle yaşama sahip çıkacak başkanlar arıyoruz. Sağlık ocakları kurup 24 saat aralıksız hizmet sağlayacak başkanlar arıyoruz. Spor sahaları, emekli dinlenme evleri, kütüphaneler, çocuk bahçeleri, parklar kuracak başkanlar arıyoruz. Köylerinden, kasabalarından getirdikleri kültürü, kent kültürüyle harman yapabilmeleri için bireylere kültür ve sanat olaylarından almaları gereken haklarını verecek başkanlar arıyoruz. Farklı yaşam biçimlerinin bir ilçede, bir kentte, bir ülkede uyum içinde yaşayabileceklerini kanıtlayabilmek için modern kent biliminden, sanattan, kültürden destek alarak projelerini gerçekleştirecek başkanlar arıyoruz. Kendilerine oy veremeyenlere de hizmet sunmak zorunda olduklarının bilincinde olan başkanlar arıyoruz. Seçildikleri illere, ilçelere, beldelere yepyeni bir karakter yaratmaya çalışan başkanlar arıyoruz. Yani oyuncuların karakter yaratma sanatının inceliklerini, titizliklerini ve akılcı yöntemlerini uygulayacak başkanlar arıyoruz. Tiyatroda karakter yaratmak, yaptığın işe akılcı, bilimsel bir ruh koymaktır. İşlerine, yaşamlarına, evlerine, şirketlerine, ilçelerine, illerine yeni baştan yeni bir düzen, bir uyum, yaşama sevinci, bereket isteyenler dünyanın her yerinde tiyatro sanatının inceliklerine başvuruyor. Yönettikleri illere, ailelere, okullara, iş yerlerine yeni bir karakter verebilmek için tiyatro sanatından yararlanmasını bilenler inanılmaz başarılar elde ediyorlar. Bilinir ki bereketin de, uyumun da, uzlaşmanın da yöntemleri sanatın, özellikle bütün sanatları içine birleştiren tiyatro sanatının yöntemlerinde gizli. Ayrım sonu. Sayfa 40.